Herkese merhaba. Faizlerin yüksek seyrettiği, belli ki bir süre daha yüksek seyredeceği günlerden geçiyoruz. Bu da faizler gündemdeyse eğer borcu da otomatikman gündem haline getiriyor. Fakat bu bölümde borca biraz daha farklı açıdan yaklaşmaya çalışacağım. Normal şartlarda borçla ilgili konular ya şirketlerin borcu üzerinden makroekonomik analize tabi tutulur ya da bireylerin borcu üzerinden biraz sosyal analize tabi tutulur. Ben bireylerin borcu üzerinden bir makro analiz çerçevesi sunmak istiyorum. Bunu yaparken de bir ekonomi politik zemin hazırlayacağız. O zaman hazırsanız başlayalım. İnsanlığın, medeniyetin daha doğrusu, insanlığın demeyelim de medeniyetin yaklaşık 5000 yıllık bir tarihi olduğu, biraz daha geriye gittiğimiz zaman yerleşik hayatla beraber başlayacaksa eğer 10-15 bin yıllık bir tarihi olduğu varsayılır. Medeniyet yazıyla başladığı için ben 5000 yıllık tarihi olduğunu söyledim. Fakat bu 5000 yıl boyunca yani yazının bulunuşundan ve insanlık kendi deneyimlerini diğer kuşaklara aktarmayı öğrendikten sonra bu 5000 yılın ilk 4500 yılında büyüme yani toplam GDP, insanlığın yarattığı toplam GDP tahmin edildiği kadar hızlı artmaz. Yani büyüme denilen şey aslında son 500 yılın icadıdır. Son 500 yılda olan şey de aslında kapitalist üretim ilişkileridir. Yani insanlığın ilk 4500 yılında böyle çok hızlı bir büyüme söz konusu değildir. Binde birlik büyümeler hesaplıyorlar tarihçiler ama 1600'lü yıllardan itibaren giderek artan hızda büyüme oranlarıyla karşılaşıyoruz ve şu anda artık bundan 1000 yıl önce kimsenin hayal etmeyeceği bir yerdedir insanlık. Hatta o kadar ki artık bir ekolojik yıkım yaratıyor ekonomik büyüme. Dolayısıyla vaziyete tarihsel yaklaşmak gerekir. 1600'lü yıllarda kapitalizm bir şeyi icat etti. Sıkıntı şuydu, bir şirket kuruyorsunuz ve bu şirket mal ve hizmet satıyor. Fakat bu mal ve hizmetler birine zarar verdiği takdirde veya bu mal ve hizmetlerden şikayetçi olan müşteriler olduğu takdirde doğrudan patron bu işte sorumlu oluyordu. Ben bir mal ve hizmet ürettiriyorum şirketime. Bu şirket ürettiği mal ve hizmet neticesinde birini mağdur ediyor ve bu mağduriyet geliyor bana vuruyor. Şimdi bunun ortadan kalkması için çalışmak gerekir. Çünkü bu ortadan kalkmaz ise mal ve hizmet üretmek çok tehlikeli bir hale gelecektir. İşte 1602 yılında Hollanda Doğu Hindistan şirketi, Hindistan'da ticaret yapan bir şirket, ilk defa Hollanda'da ortaya çıkan bir kavram anonim şirket. Anonim şirket. Ne demek anonim şirket? Anonim adı üzerinde. Bireysel kişiliğin dışında bir tüzel kişilik yaratıyor kapitalizm. Bireysel kişilik var, benim. Benim şirketim var bir de. O şirkette bir tüzel kişilik. Şimdi o tüzel kişiliğe de sınırlı sorumluluk yükleniyor. Daha doğrusu benim ile şirket arasındaki ilişki benim sınırlı sorumlu olduğum bir ilişki. Şirketin işidir o diyorum. Mesela şirket bir suç işliyor, o şirketin işi diyorum. Şirket vergi kaçırıyor, o şirketin işi. Yani cezaların hepsi tüzel kişiliğe kesiliyor. Böylece patron, şirketin sahibi olan kişi bu sorumluluklardan uzaklaşıyor. Hal böyle olunca söz konusu o kapitalist tarih içerisinde hukuk reformlarıyla beraber yani hukukun da kapitalizme uyum göstermesiyle beraber yıllar içerisinde iflas denilen şey sadece şirketlerin becerebildiği bir şeye dönüşüyor. Ne demek iflas? Bir şirket borcu artık gelirinin çok ötesine geçmiş, borcunun faizi gelirinin ötesine geçmiş, artık sürdürülebilir olmayan bir borç kıskacına girmiş, artık ödeyemeyeceği belli, nakit sıkışıklığı da var, borçlarının da vadesi gelmesine rağmen artık ödeyemiyor ve ne yapıyor? Gidiyor mahkemeye, diyor ki pes ettim ben. Artık beni tasfiye edin, benim şirketime bir kayyum atayın, artık ben yönetemiyorum, ben çekileyim bu işin içinden. Devlet elemanını getirsin, şirketimin başına koysun ve tasfiye süreci başlasın. Ya da ne oluyor? Ya da konkordato deniyor buna. Ben gidiyorum mahkemeye, diyorum ki pes, yine borcum burama kadar geldi. Gideceğim mahkemeye ve diyeceğim ki kardeşim bana 6 ay dokunmayın. 6 ay müddet bana ya da 1 yıl müddet. Bunlar serbest piyasa hukuku içerisinde yüzyıllardır olan şeyler. Fakat şimdi konu borç olduğu zaman sadece şirketler borçlanmıyor. Aynı zamanda sadece tüzel kişilikler borçlanmıyor diyelim. Aynı zamanda gerçek kişiler de borçlanabiliyor. Mesela ben Ozan Gündoğdu olarak da artık borçlanabiliyorum. Peki ne zamandan beri artık borçlanabiliyorum? Mutlaka geçmişte çok eski tarihlerde marjinal örnekler bulmak mümkündür ama bireysel borçluluğun yaygın hale gelmesi ve finansal sistemin bireysel borçluluğu da finanse edecek şekilde gelişmesi son 30-40 yılın hadisesidir. Türkiye'de ise son 20 yılın hadisesidir. Yani bireysel borçluluk, kredi kartı, konut kredileri, taşıt kredileri, ihtiyaç kredileri bundan 30 yıl önce yoktu. Neredeyse yoktu. Zaten enflasyonist piyasalarda böyle şeyler olmaz ama örnek vermek için söylüyorum. Bundan 30 yıl önce, önce, yani 1994 yılında alalade bir bankaya gitseniz, bir banka şubesine gitseniz ve deseniz ki ya bana biraz para lazım. Ne kadar? İşte 50 bin lira kadar para lazım. Kime lazım? Bana lazım. Nasıl yani? Size mi lazım? Evet, bana lazım. Gibi bir şaşkınlık yaratırdı. Çünkü ihtiyaç kredisi veya konut kredisi veya taşıt kredisi gibi şeyler neredeyse yoktu. Bizim bankacılık sisteminde de banka devlete kredi verirdi veya büyük şirketlere kredi verirdi. Vatandaştan da mevduat toplardı. Yani vatandaşın bankayla kurduğu ilişki kredi üzerinden bir alacak verecek ilişkisi değil idi. Yani bizim vatandaşımız bankadan borçlanmayı 1990'lı yıllarda bilmezdi. Bankaya para yatırılan bir yer olarak bakardı. 2000'li yıllarda AKP döneminde bu iş özellikle değişti ve Türkiye hızla finansallaşmaya başladı. Bu noktada enflasyonun da tek haneye düşmesiyle beraber 2004 yılında konut kredilerinin patladığını görüyoruz. Konut kredileri uzun vadeli kredilerdi. Daha önce bankacılık sistemi enflasyonist bir piyasaya sahip olduğumuz için uzun vadeli konut kredileri vermeyi tercih etmezdi. Konut kredileri batıda görülen bir şeydi. Buradaki bankacılar da böyle bankaların biraz geçmişini, tarihini meraklıysanız eğer araştırdığınız zaman bankacılardan dinlersiniz bunu. Ya böyle duyardık biz konut kredisine 10 yıllık bireysel kredi mi olur diye düşünürdük. Sonra başımıza geldi. Daha sonra kredi kartları belki Özal döneminde ilk kez fikri ortaya atıldı kredi kartının ama 2000'li yıllarda kredi kartları neredeyse her eve girmeye başladı. Bugün yani maaş kartı ve kredi kartı kullanmayanı görmüyorum ben. Artık nakit denilen şey tümüyle tasfiye olmuş durumda. Şimdi dedik ki 5000 yıllık bir hikayenin son 500 yılına odaklandık ve anonim şirketlerin borçluluğunun ve bu borçluluğun yarattığı hukuki düzenlemeleri şöyle bir değdik. Bunun eminim sizler de bilgi sahibisiniz bu konularda ama şimdi yeni bir tabloyla karşı karşıyayız. Nedir o? Bireysel borçluluk. Bireysel borçluluk. Yani şirket borçluluğu 500 yıldır var ama bireysel borçluluk 50 küsür yıl olmadı. Yani bireylerin borçlanmasının hikayesi 50 küsür yıl olmadı. Yaklaşık 30-40 yıllık, Türkiye'de de yaklaşık 20 yıllık bir tarihi var bireysel borçluluğun. Peki, şirketler iflas edebiliyor. Şirketler konkordato ilan edebiliyor. Peki ya bireyler? Bireyler iflas edebilir mi? Bireyler konkordato ilan edebilir mi? Hayır, edemiyorlar. Fakat Batı bu noktada Türkiye'den biraz daha ileride gidiyor. Yani Türkiye'deki gelişmeleri, geleceğe ilişkin gelişmeleri Batı'yı gözleyerek de okuyabilirsiniz. Mesela artık Amerika'da, Almanya'da bireysel iflas yasaları düzenlenmeye başladı. Nedir bu yasaların arka planı? Aslında bir tür bireysel konkordatodur. Bireysel konkordato veya bazı ileri örneklerinde bireysel iflas da söz konusu. Ne olmuş? Örneğin kişi bir işçi, ücretli çalışıyor. Örnek veriyorum tümüyle 50 bin liralık da bir geliri var. Aylık 50 bin lira da geliri var. Bu işçi bu aylık 50 bin liralık gelirine güvenerek ayda 20 bin lira ödemesi olan bir borcun altına giriyor. Bu borcun ne olduğu önemsiz ama ya bireysel kredi kartı borcu, ya ihtiyaç, ya taşıt ya da konut kredisi borcudur. Bu borçlardan bir kısmını ödüyor fakat yolun sonunda işten atılıyor. Yani işinden oluyor bu kişi. Ne yapacak? Bizim mevzuatımızda bu kişinin ne yapacağına ilişkin soruya kocaman bir soru işaretiyle cevap veriyoruz. Bu kişinin yapacak hiçbir şey yoktur. Bu kişi artık ta 1000 yıl önce insanlığın belası olan borç köleliği dışında bir seçeneği yoktur. Yani ne olacak? Borcunu ödeyebilmek için birinin kölesi olacak. Ha, ona köle denmez şu anda. Başka bir şey denir. İşçi denir, şu denir, bu denir ama kölelik yapacak. Acilen paraya ihtiyacı olduğu için haysiyetini ortaya koyacak. Belki hiç yapmayacağı işleri yapmaya başlayacak. Ve belki daha da kötüsü suça sürüklenecek. Ne yapacaksınız? Şimdi biraz empati yapın. Evinizde çocuklarınız sizin gözünüzün içine bakıyor. Eşiniz sizin gözünüzün içine bakıyor. İşinizden olmuşsunuz. Her ay ödemeniz gereken 20 bin lira, 30 bin lira kadar bir para var. Üzerine bir de kira ödüyorsunuz 20 bin lira. Siz tüm bunları 50-60 bin liralık bir gelirle döndürüyordunuz. Belki didine didine uğraşarak, belki ek iş yaparak, belki akşamları bayıla ayıla çalışarak ama günün sonunda küçülme nedeniyle işten atılmışsınız. Ne yapacaksınız? Düzenimiz, Türkiye'nin düzeni ne yapacaksınız sorusuna tek bir cevap dahi vermiyor. Bireysel iflas bana kalırsa Türkiye'nin ihtiyacı olan yasalardan bir tanesi. İktisatçılar elini konunu düşünsünler, arka planını tartışsınlar. Bir bireysel iflas Türkiye'de de mümkün müdür diye masaya bir şey sunsunlar. Şimdi ben iktisatçılar sunsunlar diyorum. Aslında gelmeye çalıştığım yere de böylece gelmiş olduk. Peki ya muhalefet? Muhalefet iktidarla didişmeyi, bu didişme ifadesini bilerek kullanıyorum. İktidarla didişmeyi, didişirken de yumuşak bir ton ya da sert bir ton kullanmayı tartışıyor. Yumuşak bir ton kullanırsak normalleşiyoruz. Buna karşılar eleştiriler de hayır daha sertleşin, sert bir ton kullanın bu normalleşme olmadı. Ben bu paradigmayı komple reddetme taraftarıyım. taraftarıyım. Didişmemek lazım kardeşim. İktidarla muhalefetin işi birbiriyle didişmek değil. Muhalefetin işi nedir biliyor musunuz? Muhalefetin işi tam da işte budur. Maalesef bir gazeteci olarak böyle şeyleri söylemek zorunda kalıyorum. Bir çözüm önerisi sanki benim görevimmiş gibi oluyor ama muhalefetin görevi şudur. Bireysel borçluluk mu var? Bireysel borçlulukta bir artış mı var? Toplamda ödenemeyen kredi ve kredi kartı borçları patlamış mı görünüyor? BDDK verilerinde tam olarak öyledir. Özellikle son 5-6 ayda takibe düşen borç giderek artmış mı? Evet öyledir. Muhalefet ne yapmalı? Muhalefet buna karşı bireysel iflas yasasını önermeli ve savunmalı. Bunu da militanca savunmalı. Bunun arkasında sert durmalı. Ama bizde muhalefet ne yapıyor? Tam olarak şunu yapıyor, ben size söyleyeyim. Bireysel borçluluk arttı diyor. Bir tane de eline döviz alıyor. Evet abi, biliyoruz. Gazeteciler de söylüyor işte. Bak kanallarda da söylüyor. Uyanık olan, gözü gören görüyor zaten onu. Muhalefete tekrar dönelim. Ne yapıyor muhalefet? İnsanlar borcunu ödeyemiyor biliyor musunuz? Biliyoruz abi, evet. Yani bizim sorunumuz zaten insanların borcunu ödeyemiyor. Biliyoruz, bu toplumda yaşıyoruz. Ne diyorsunuz buna? Bu hafta Mehmet Şimşek, Ekonomi Maliye Bakanı, bütçe görüşmeleri nedeniyle komisyon toplantısındaydı. Buraya belki Sinan kardeş o dediğim videoyu da koyacaktır. Komisyon toplantısında Mehmet Şimşek protesto edildi. Nasıl protesto edildiğini, hangi üslupla, hangi iletişimle protesto edildiğini lütfen izleyin. Ne demeye çalıştığımı anlayacaksınız.
Sayın Bakan hoş geldiniz. Sizi kutluyoruz. Osman aşkım bak bize olimpiyatlarda altın madalya kazandırmadı ama sayenizde birçok alanda biri. Faizde dünyada birinci. Enflasyonda Avrupa birincisi. Gıda enflasyonda Avrupa birincisi.
Türkiye'nin labali bir muhalefete değil, çözüm üreten, çözümlerinin arkasında dik duran bir muhalefete ihtiyacı var. Bunun için de vizyon gerekir, basiret gerekir, halkı için dertlenmek gerekir. Neyse, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.